Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamberde hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 20 Şehriver 1401, Hicri Kameri 14 Sefer 1444 ve Miladi 11 Eylül 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alimin Sayın Yahya Kamacı ile Erbain felsefesi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı ve Erbain özel program adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Irak'ta yaşanan otobüs faciasında 11 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri İran'ın yükümlülükle ilişkin muhtıranın imzalanacağını belirtti. İran ile Avrasya arasında serbest ticaret kesinleşiyor. Miçotakis, Erdoğan'ın sözleri kabul edilemez ama iletişim kanallarını açık tutacağız dedi. Hakan Fidan, ÖKB'ye yetkilileriyle görüştü. Ve Hamas şehitlerin kanları yerde kalmayacak dedi. Şimdi haberler.
İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, Irak'ın Babil vilayetine bağlı Şumli kentinde benzin istasyonunda bir otobüste patlama meydana geldiğini belirterek, olayda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını duyurdu. İran Kızılay Cemiyeti Başkanı bugün yaptığı açıklamada, İran Kızılay Cemiyeti ambulanslarının olay yerinde bulunduğunu ve yardım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Yaralılar arasında İran vatandaşlarının da bulunduğuna dikkat çeken Kulivend, hayatını kaybedenlerin kimliği ve milliyetinin belli olmadığını, tespit çalışmalarının ardından ek bilgilerle paylaşacaklarını kaydetti. İlam Kızılay Cemiyeti Başkanı Gulam Rıza Ali Muhammed'i benzin istasyonunda bulunan araçların birinin benzin deposunun infilak etmesinin ardından güçlü bir patlama yaşandığını kaydetti. Yetkili otobüste hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında kaç İranlı ve kaç Irak'ta olduğunun henüz bilinmediğini fakat kesin olan ise İranlı ziyaretçilerin olduğunu ifade etti.
Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Zhang Ming, örgüte üye ülkelerin liderlerince bu hafta Samarkand'da düzenlenecek zirvede İran'ın Şanghay'a üyeliğine ilişkin muhtıranın imzalanacağını duyurdu. Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi 15 ve 16 Eylül tarihlerinde Özbekistan'ın Samarkand kentinde İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in katılımıyla düzenlenecek. Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Ming bu bağlamda yaptığı açıklamada Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin liderlerince İran'ın örgüte üyeliği için yükümlülüklerine ilişkin muhtıran imzalanacağını, ardından İran'ın yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra örgüte tam üyelik sürecinin tamamlanacağını ifade etti.
İran'ın Ermenistan'daki ticaret ateşesi Ekber Guderi, İran ile Avrasya Birliği üyeleri arasındaki görüşmelerin sonucu iki taraf arasında ticaretin gelecek aylarda serbestleşeceğini belirtti. Erivan'da İran-Ermenistan İş Forumu'nda konuşan yetkili İran ile komşu ülkeler arasında ticari ilişkilerin gelişmesi için İran hükümetinin ciddi planlama yaptığına işaretle Avrasya Birliği üyeleri ile müzakerenin ciddi bir öncelik olarak takip edilmekte olduğunu söyledi. İran'ın Ermenistan'daki ticaret ateşesi geçtiğimiz aylarda İran ile Avrasya arasında 9 tur görüşme gerçekleştiğini, bu görüşmelerin esas gündem maddelerinden birinin iki taraf arasında ticaretin serbestleşmesi olduğunu kaydetti. Guderi İran için Avrasya ülkelerinde çok iyi bir pazarın bulunduğunu işaretle bu çerçevede Ermenistan pazarının İran ihracatı için büyük önem arz ettiğini söyledi. Erivan'daki foruma Doğu Azerbaycan vilayetinden yaklaşık 30 İranlı firma ve 30 Ermeni şirket katıldı.
İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında ticaret hacmi giderek yükseliyor. İran Gümrük Müdürü Ali Rıza Mukaddesi bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler arasındaki ticaret hacmi son 5 ayda 1 milyar 326 milyon 394 bin dolara ulaştı dedi. Mukaddesi ülkemizin söz konusu ülkeleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine nazaran %15 artışla 522 milyon 141 bin dolara yükseldi ifadesini kullandı. Ali Rıza Mukaddesi'nin açıklamasına göre ihracatı ilk sıraya Rusya aldı. Rusya'ya yapılan ihracat 291 milyon 228 bin dolar olurken bu ülkeyi sırasıyla 144 milyon 101 bin dolar ile Ermenistan 61 milyon 206 bin dolar ile Kazakistan 18 milyon 426 bin dolar ile Kırgızistan ve 7 milyon 178 bin dolar ile Belarus takip etti. İran Gümrük Müdürü son 5 ayda İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerden ithalat rakamı ise geçen yılın aynı dönemine göre %43 artarak yaklaşık 804 milyon 253 bin dolara çıktı diye konuştu.
İran Sağlık Bakanlığı ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 19 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 696 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.178'e vaka sayısı 7.538.821'e çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 547'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7.315.563'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul edilemez sözlerine rağmen Atina'nın Ankara ile iletişim kanallarını açık tutacağını belirtti. Mitsotakis katıldığı Selanik Uluslararası Fuar'da düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz ifadeleri için Türk Cumhurbaşkanı'nın yakın zamandaki ifadelerini kabul edilemez olarak görüyorum. Ancak her zaman iletişim kanallarını açık tutacağız diye konuştu. Avrupa Birliği'nin Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğalgaz sevkiyatı ile ilgili şantajlarına karşı durması gerektiğini de söyleyen Mitsotakis, Putin'in Ukrayna'yı işgalinin despotluk otoriterliğini ve başka yerel sorun yaratacakları meşru hale getirmek anlamına geleceği ifadeleriyle Erdoğan'a üstü kapalı göndermede bulundu.
Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtı. Gemi yeniden seyrine başladı, bildirildi. Ankara'dan bildiğine göre Bozcaada açıklarında uluslararası sularda seyir halindeyken Yunanistan sahil güvenlik birimleri tarafından taciz ateşi açılan Komoros Bayraklı Anatolian isimli gemi işlemlerinin ardından serine devam ediyor. Adana'nın 11 deniz milli güney batısında yaşanan olay sonrası 18 kişiden oluşan mürettebatla Çanakkale Boğazı'ndaki karanlık liman bölgesinde demirleyen gemiyle ilgili adli ve idari işlemler tamamlandı. Somali'den bakım için yola çıktığı bildirilen Roro gemisi Anatolian Çanakkale Liman Başkanlığı'nın seyir izni vermesinin ardından demir alıp yeniden seyrine başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonu devam ederken Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin siyasi ve güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı MİT Başkanı Hakan Fidan, Irak ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi İKBY'de bir dizi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'a gitti. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Irak ve İKBY'nin siyasi ve güvenlik yetkilileriyle de görüştüğü öğrenildi. Rudav'ın aktardığına göre Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Mustafa Kazimi, Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi ve siyasi parti temsilcileriyle görüştü. Fidan daha sonra İKBY yetkilileriyle bir araya geldi. Rudav'a konuşan kaynaklar, MİT Başkanı'nın görüşmede Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğin korunmasını taahhüt ettiğini Iraklı yetkililere ilettiğini belirtti.
Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen 2022-2023 eğitim öğretim yılında yarın başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler 5-9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci yarın uygulanmaya başlayacak ve uyum çalışmaları 16 Eylül'e kadar sürecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak, 3 Şubat 2023'te yarı yıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023'te sona erecek.
Bir hafta içinde işgal topraklarında 4 Filistinli şehit oldu, 29 işgalci yaralandı, 109 eylem yapıldı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Bu yılın başından itibaren Batı Şeria'da 7216 direniş eylemi gerçekleştirildi. Son haftada 3 kişi şehit edildi, 42 eylem düzenlendi. Geçtiğimiz hafta içinde işgal güçlerine yönelik silahlı saldırı ve patlayıcı atma eylemlerinde artış olduğu gözlendi. Bu sebeple geçen bir haftalık süre içinde işgal askerlerinden ve Yahudi yerleşimci çetelerinden 29 kişi yaralandı. Filistinlilerden de 4 kişi işgal güçlerinin saldırılarında şehit oldu. Bir Filistinli esir de zindanda kasıtlı ihmal yüzünden hayatını kaybetti. Geçen bir haftalık süre içinde işgal güçleriyle çarpışma ve onlara karşı gerçekleştirilen eylem sayısı ise 109'u buldu. Bunlardan birinin bıçaklı saldırı, 18'inin silahlı saldırı, 36'sının da molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcı atma eylemi olduğu belirtildi. Dün Batı Şeria'da Nablus, Kalkilya, El Halil, Beyt Lahim ve Ramallah vilayetlerine bağlı muhtelif noktalarda 17 çatışma vuku buldu. Ramallah'ın Sencel kasabasında vuku bulan çatışmalarda yerleşimcilerden 2 kişi yaralandı. Perşembe günü 17 yaşındaki Heysem Mübarek, Ramallah yakınında işgalci askere karşı bıçaklısı eylemde bulunmasının ardından şehit edildi. Cenin, Nablus, Kudüs, El Halil, Ramallah ve Beyt Lahim'de 18 çatışma kaydedildi. Çarşamba günü 21 yaşındaki Yunus Gassan Tayih, El Farya mülteci kampına işgalci askerlerin mermileriyle şehit edildi. Toplamda 19 noktada çatışma vuku buldu. Direnişçiler Yamun'da ve Beyt Hufurik askeri kontrol noktasında silahlı saldırı eylemi gerçekleştirdi. Salı günü 29 yaşındaki Muhammed Musa Sebaini Cenin'de işgal güçlerinin silahlı saldırıları sonucu şehit oldu. Muhtelif bölgelerde toplamda 16 noktada çatışma tespit edildi. O gün direnişçiler Cenin, Beyt-i Ummer ve Beytuniye askeri kontrol noktasında işgal güçlerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Pazartesi günü Kabatiye kasabasında 19 yaşındaki Tahir Muhammed Zekarine isimli genç işgal güçleri tarafından şehit edildi. 14 noktada çatışma meydana geldi. Direnişçiler Kabatiye'de El Ayn mülteci kampında Cenin'in Doğu mahallesinde ve Tubas'ta işgalcilerin askeri konvoylarına silahlı saldırı gerçekleştirdiler. Pazar günü 15 noktada çatışma tespit edildi. Ürdün Vadisi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminde 7 işgalci asker yaralandı. 4 işgalci de Nebi Salih köyünde yaralandı. Ayrıca Silvat kasabası yakınında bir işgalci taşlanarak yaralandı. Geçen hafta cumartesi günü esir Musa Harun Ebu Muhaymit işgal zindanında maruz kaldığı kasıtlı tıbbi ihmal sebebiyle şehit oldu. Farklı bölgelerde 10 noktada çatışma kaydedildi. Selfit'in Deir Astiya kasabası yakınında bir işgalci taşlanarak yaralandı. Muhtelif bölgelerde işgal güçlerinin üzerine molotof kokteylleri ve patlayıcılar atıldı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas geçtiğimiz günlerde işgal güçlerinden açtığı ateşte ağır yaralanan ve bu sabah erken saatlerde şehit olan Hamed Ebu Celde için taziye mesajı yayınlayarak işgalcilerin Filistin halkının direniş azmini kıramayacaklarını ifade etti. Hamas hareketi konuyla ilgili yaptığı açıklamada işgal güçlerinden şehidin bedenine zarar verebildiğini ancak işgal altındaki toprakların dört bir yanında elleri tetikte bekleyen Filistin halkının evlatlarının azmini ve direniş arzularını kıramayacağını söyledi.
İsmail Haniye'nin başında bulunan Hamas'tan üst düzeyli bir heyet Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Haniye'nin basın danışmanı Tahir Nuh'un konuyla ilgili açıklamasında bu ziyaret Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine yapılmakta ve birkaç gün sürecek ifadesini kullandı. Nuh, Hamas'ın Moskova ziyaretinden amacının Filistin halkının ülküleri doğrultusunda ikili ilişkilerin perspektifini incelemek olarak belirtti. Ziyarette heyeti eşlik edenler arasında Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih Aruri ile büro üyesi Musa Ebu Marzuk ve Mahis Salah da yer alıyor.
Irak'ta terör örgütü IŞİD'e girerek gerçekleştirilen operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Irak Ortak Operasyonu'nda komutanı yaptığı yazılı açıklamada İçişleri ve Savunma Bakanlığı'na bağlı birimlerin Enbar ve Diyale kentlerinde IŞİD'e ait iki terör yuvasını tespit ettiği belirtildi.
Ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın Ukrayna ile müzakerelerden vazgeçmediğini ancak süreç geçtikçe anlaşmaya varmanın da zorlaştığını belirtti. Lavrov, müzakerelerden vazgeçmiş değiliz ancak müzakere etmeyi reddedenler bu süreci ne kadar geciktirirlerse anlaşmaya varmanın da o kadar zor olacağını anlamalı diye konuştu. Rus diplomat ayrıca Moskova'nın hedeflerine nasıl ulaşacağını bildiğini de sözlerine ekledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz ekonomik kriz ve komşularla sorunlar ve AKP'nin tahrip sürecinin devam etmesi konusunda. Kapatılan Refah Partisi Başkanı ve eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP partisinin batmakta olan bir gemiye benzetti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidarın Haziran'da yapılacağını söylediği seçimlerde kilit parti konumunda olduklarını söyleyerek, battığı açık olan gemiye binmek doğru değil dedi. Türkiye Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere hazırlanırken ittifaklar da netleşmeye başladı. Cumhur İttifakı, Altılı Masa Çalışması, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ardından diğer partilerin nasıl yol yürüyeceği de merak konusu. Son dönemde yayınlanan anketlere giren Yeniden Refah Partisi'nin de nasıl bir tavır takınacağı merak ediliyor. Seçimin kilit partisi olduklarını söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin büyük ihtimalle seçimi tek başına ve kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkararak geleceğini söyledi. AK Parti kanadından temasların olduğunu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Bey'e destek olsanız söylemlerini, işittiklerini fakat bunun resmi bir şey olup olmadığını bilmediklerini belirten Erbakan, Cumhur İttifakı'na kapıyı battı açık olan gemiye binmek 20 yılın faturasına ortak olmak doğru değil ifadeleriyle kapattı. Kuşkusuz AK Parti en kötü şartlarda kendi siyasi hayatına devam etmektedir. Anlaşılan AK Parti'nin düşünce odasında vatandaşların sorunlarının çözümü ve tehlikeli ve agresif dış politikasına son vermek için herhangi bir gündem getirilmiş değildir.
İçeride ciddi sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kalan ve CHP başta olmak üzere rakiplere giderek güçlenen AK Parti yönetimi, komşuların iş işlerine müdahaleye devam etmekte. Yunanistan, Kıbrıs, Suriye, Irak, Libya ve Güney Kafkasya başta olmak üzere birçok komşu ülke ve bölgeyle gerilimi tırmandıran AK Parti yönetimi, Ankara'nın komşuları ile ilişkilerini olumsuz şekilde etkilemiştir. Durum öyle kötü ki hatta İslamcı partiler bile AK Parti ile işbirliği yapmak istemiyor ve iktidardaki AK Parti'yi batmak olan gemiye benzetiyor. Türkiye'de işsizlik, enflasyon artarken ülkenin milli para birimi sürekli şekilde değer kaybetmekte ve fiyatlar yükselmekte. Bu durum vatandaşların AK Parti'den uzaklaşıp muhalefet partilerine yönelmelerine yol açmıştır. Geçtiğimiz senelerde Erdoğan yönetimi PKK'nın cinayetleri ve Amerika'nın müdahalesine karşı koymak gibi hususlarla vatandaşların muhalefet partilerine doğru yönelmesine engel olmuştu. Ancak artık bu gibi konular işe yaramıyor ve vatandaşlar mevcut durumda şartların iyileşmesini istiyor. Ülkede son sıralarda yapılan anket sonuçları da AK Parti'nin sürekli oy kaybettiğini ve rakiplerin yükselmekte olduğunu gösteriyor. Anketlere göre AK Parti hatta diğer partilerle ittifak yapması halinde bile çoğunluğu elde etmesi oldukça zor görünüyor. AK Parti'nin agresif dış politikasında bu tehditlerin Türkiye'ye karşı ters tepkisine sebebiyet vermiştir. Örneğin Yunanistan her gün yeni bir bahaneyle Türkiye'ye yüklenerek bu ülkeye baskı yapmakta ve son olarak Yunanistan'ın bu ülkeye ait bir gemiye taciz ateşi açtığı ifade edildi. Bu gibi durumlar iki ülkenin ilişkilerini gergin bir noktaya getirmiş. Öyle ki Recep Tayyip Erdoğan açık şekilde Yunanistan'ı tehdit etmeye kalkışmıştır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın dünyadaki savaş şırtkanlığı 11 Eylül olaylarının mirası başlığı altında. Bir Eylül olayının 21. yıl dönümünde Amerika hala bu olayın sonuçlarından kurtulamamıştır. 11 Eylül olayı uluslararası ilişkilerde yeni bir asrın başlangıcı olarak görülebilir. Bu olay bölgesel ve uluslararası arenada birçok gelişmeyi tetikledi. Olayın üzerinden seneler geçmesine rağmen etkileri hala devam etmekte. Bu olay aslında Amerika'nın dış politikasında dönüm noktası sayılıyor. Aslında 11 Eylül olayı uluslararası ilişkiler anlamında da yeni bir safhanın açılmasına, aynı zamanda Amerika dış siyaseti alanında da bir dönüm noktasına dönüşmüştür. Amerika dönem başkanı George W. Bush, 11 Eylül saldırılarından hemen sonra küresel terörizmle mücadele bahanesiyle agresif bir tavırla Afganistan ile Irak'a saldırdı. Bu sözde terörizmle mücadele savaşında Irak, Afganistan, Suriye, Libya ve Yemen'de toplam 1 milyonu aşkın insan hayatını kaybetti. Uluslararası meseleler uzmanı ve tarihçi Charles Strozier bu hususta şöyle diyor. 11 Eylül saldırıları Amerika'da büyük bir varoluşsal kriz yarattı. Bunun ardından Washington yaralı bir hayvan gibi tepki gösterdi ve terörizme karşı bataklığı anımsatan bir savaş başlattı ve sonunda da bir süper güç olarak düşüş ve çöküş sürecini hızlandırdı. 11 Eylül saldırıları bahanesiyle Afganistan'a saldıran Amerika'nın bu ülkeden 20 yıl işgalin ardından adeta firar etmesi de olayın 20. yıl dönümünde yaşandı. Amerika 20 yıllık işgal ve savaşın ardından El-Kaide ve Taliban'ı yenme hayaliyle girdiği Afganistan'da büyük bir askeri ve siyasi skandala zemin hazırlayarak bu ülkeden kaçtı. Amerika'nın askeri olarak çekilmesi ve bu olayın hemen ardından Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi Amerika'da ve dünyada Biden hükümetine karşı büyük eleştirilere yol açtı.
Bu hususta dikkat çekici bir başka husus 11 Eylül olayının İslamofobi ve Müslümanlara karşı şiddetin artmasındaki rolüydü. İncelemeler ve araştırmalar son 20 yılda ve 11 Eylül olaylarının ardından bu ülkede İslamofobinin arttığını gösteriyor. Pew Enstitüsü'nün yeni anketleri de Amerikalıların %82'sinin Müslümanların ayrımcılığa maruz kaldığını söylediklerini gösteriyor. Açıkça aşırı sağcı tutumlar sergileyen Amerikan eski başkanı Donald Trump döneminde başta olmak üzere bu süreçteki farklı yıllarda Müslümanlara karşı saldırılar ve İslamofobi olayları hep artmıştır. Trump terörizm ile mücadele bahanesiyle Müslümanları doğrudan hedef almıştı. Özellikle altı İslami ülkenin vatandaşlarının Amerika'ya girmesini yasaklaması ve Müslümanları terörist olarak adlandırması onun bu tek yanlı yaklaşımını açıkça gözler önüne serdi. Böylece Washington'un bizzat kendisine Müslümanlara karşı şiddetin ve kötümserliğin artmasında rolü olduğunu söylemek mümkün. Böylece Biden'in 11 Eylül dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajı ve ulusal birliğe vurgu yapması özellikle Amerika'daki Müslüman toplum göz önünde bulundurulduğunda çok düşündürücü ve şüphe uyandırıcıdır. 11 Eylül konusunda göze çarpan bir başka önemli mesele de George W. Bush'tan Trump hükümetine kadar Amerikan yönetimlerinin Suudi Arabistan'a bu saldırıdaki rolünü örtbas etmeye çalışmalarıdır. Bunun nedeni Amerika'nın Suudi rejimiyle sahip olduğu ekonomik ve stratejik ilişkilerdir. Gerçi Biden hükümeti Suudi rejimine karşı kaba ve sert bir duruş sergilese de sonuçta Amerika'nın Riyad'a karşı stratejik çıkarlar çerçevesinde tavır göstereceği kesindir. Buna rağmen 11 Eylül saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin bu saldırılardaki Suudi makamlarının rolleri hususundaki gerçeklerin araştırması bağlamındaki baskıları Biden'e bu saldırılarla ilgili dosyaların tekrar gözden geçirilme talimatını vermesine neden olmuştur.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Matem-i Muharrem'i yaşadıktan sonra şu sıralarda görkemli ve muazzam Erbeğin yürüyüşünü idrak edeceğiz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. günü olarak anılan Erbeğin günü son yıllarda muazzam bir coşku ve heyecanla karşılanıyor Müslümanlar tarafından ve bu yürüyüşe katılanlar milyonluk bir topluluk oluşturuyorlar. Şimdi biz bugün sohbetimizde hem Erbain'in felsefesini geçmişten günümüze kadar nasıl gelmiştir, ulaşmıştır bize ve biz bir Müslüman olarak bunu nasıl korumalıyız gibi sorulara cevap arayacağız. Hem de günümüz dünyasında bu etkinliğin düşmanların gözünde nasıl göründüğü konusuna da değinmiş olacağız sohbetimizde. Din alimi Sayın Yahya Kamacı hocamız bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Yahya hocam hoş geldiniz, saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Allah hepimizden razı olsun.
Aleyküm selam.
Hoş geldin inşallah.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Kısaca da demin ifade ettiğim üzere son günlerden Arbaın yürüyüşünü idrak edeceğiz Yahya Hocam. Ve biz her sene muazzam ve görkemli bir katılımla aslında karşı karşıya kalıyoruz bu Arbaın münasebetiyle ilgili. Milyonluk bir topluluk söz konusu ve bu da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın fedakarlığı ve hakkaniyetinin ispatı olarak dillendiriliyor kimi uzmanlar tarafından. İlk önce Arbaın'ın felsefesi hakkında sizin görüşünüzü almak istiyorum. Arbaın ne demektir ve şimdi Arbaın'ın günümüzdeki o kutlanışı dünya müstekbirler gözünden nasıl görünüyor ve nasıl bir vizyon çiziyor acaba?
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrul muîn. Allah bizleri Arbaın'ı bizlere öğreten, felsefesini, kendisini bize öğreten ve o yolu devam ettiren, aynı zamanda onun felsefesini idrak etmesini bize sağlayan her yazardan ve din adamından, müçtehitlerimizden razı olsun. Arbaın dediğimiz evvelen Arapça bir rakam ismidir. Arapça 40 rakamına Arbaın derler. 40 rakamı insanın yaşamında çok önem taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim'in ayetinde de insanın yaşamını böyle bir şekilde şekillendirir ve açıklar. Buyuruyor ki biz siz insanları nutfe olarak anne rahmine bırakıyoruz. Ve sizleri kan olarak, kanı ise et parçasına dönüştürdük. Et parçasını ise kemiğe bir deri sardık. Sonra sizi tam bir insan olarak bedeninize ruh bıraktık ve dünyaya getirdik. Yani bu dönem 40'ar 40'ar hesap olunur ve 40'ar 40'ar değişim sağlar. Böylece insanın yaşamında, değişmesinde, hayatında çok etkisi olan bir rakamdır. Evet, günümüzde de 40 dediğimiz bize normal geliyor. Ama Arbaın dediğimizde tabii bu Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle insanın değişmesiyle önemli olduğunu için günümüzde de bu önemi taşımaktadır. Ve bir insan dünyadan gittikten sonra ona bir 40 günü tutuyoruz. Ve aynı zamanda bir insanın yemesinde içmesinde olan etkisi, bir insanın yaşamında olan etkisi, değişime uğraması, hatta insanın tövbe etmesinde 40 günün önemi. Yani bir insan içki içtiğinde veya bedeni necis olduğunda, bir necis şeyle karşı karşıya geldiğinde onun değişiminde, temizlenmesine 40 günün etkisi çoktur. Ama Arbaın dediğinde şer'i olarak manası daha fazla günümüzde bizleri tabii ilgilendiriyor. Arbaın dediğimiz insanın ilk aklına gelen Kerbela olayı. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve dostlarının, yar yaverlerinin şehadete ulaştığından 40 gün sonraya Arbaın denilir. Arbaın'da meşhur olay nedir? Cabir İbni Abdullah'ın Ensari'nin İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ziyareti. Ve aynı zamanda İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kesilen başının İmam-ı Zeynul Abidin tarafından götürüp Kerbela'da onun bedeniyle defnedilmesi. Ve bir rivayete göre alimlerin tabi görüşleri değişir. Bir rivayete göre Şam'dan Kerbela'ya dönen esirlerin Hazreti Zeynep ve kafilesinin İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ve orada olan şehitlerinin mezarının ziyareti.
Evet.
40 günde oluşan olaylardır.
Evet.
İşte Peygamber Efendimiz'den zaten hadisler var 40 günün önemini anlatıyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu 40 günlük 40'ında ziyareti siyasi olarak tabii dikkatleri daha fazla çekiyor. Şu anda mesela örnek yaşamımızda en büyük toplum Kabe'de oluşuyor hac zamanında. Düşmanların içerisine, kafirlerin, münafıkların içerisine korku salan önemli olaylardan birisi Kabe'nin etrafında da tek yürek olmaktır. Ama sonuç itibariyle oraya giden Müslümanların sayısı, çünkü Vahhabilerin elinde olduğundan dolayı 6 milyonu geçmemektedir. Ama Erbain olayı farklı bir olaydır. Erbain olayına hem Hristiyan katılıyor, hem Sünni, hem Şii ve her ırkta mezhepte olan insanlar Erbain olayına katılmaktadır. Ve 20 milyona yakın insanın oraya toplanması düşmanın içerisine, Hüseyin aleyhisselamları içerisine ve kafir, münafık insanların içerisine büyük bir korku atmaktadır. Yani bir nevi güneş gibi bu korku, o mezalimi aynı zamanda kafirleri, düşmanları korkutmakta ve sarmaktadır. Onun için buna günümüzde engel koymaya çalışmaktadırlar. Çeşitli yönlerle, siyasetlerle, savaşlarla, ortamı kızıştırmalarla ve Şii alemini birbirine düşürmekle. İşte bunlar hiçbir zaman güneşin önünü alamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Allah-u Tebarek ve Teala Hüseyin'in bedeninde, Hüseyin'in yaşamında, Hüseyin'i felsefede önemli konular belirlemiştir. Bu hareket devam edecektir. Bu hareketi devam ettirmek de bizlere düşer ve sorumlu insanlara görevdir. Bu sorumluluklarını üstlenmeleri ve yürütmeleri.
Evet.
Allah bizleri İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan ayırmasın. Evet, Erbain konusu evvelen 40'a denilir ve günümüzde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 40. günü ve aynı zamanda milyonların oraya yalın ayak veya uzak yoldan mesafelerle yürüyüş yapması ve bu da doğrudan da hiçbir ümmete mensup değildir.
Evet.
Ve hiçbir ümmete has değildir. Hem kafiri, hem Müslümanı, hem seveni, hem sevmeyeni bu konuda hareketlidir. Kabe'ye baktığımızda kafirler, Hristiyanlar oraya girmesi mümkün değildir. Girmezler de. Ama Hüseyin'in muhabbeti, Hüseyin'in hakikati, doğruluğu tüm insanları kendisine cezbetmektedir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Yahya Kamacı hocamızın Erbain münasebetiyle ilgili sohbetlerinin birinci bölümünü dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağım sizlere.
Keyhan gazetesinde işgalci Amerika güçlerinin Suriye'de petrol hırsızlığını sürdürmesi, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı'na yine yaptırım uygulamasını kınayarak Arnavutluk hükümeti ve milletinin Amerika tarafından İran'a karşı tasarlanan senaryoya kurban edildiğini söylemesi gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde İran Atom Enerjisi Kurumu'nun 5 ilde nükleer endüstri teknolojisi ve inovasyon merkezleri kurmaya hazırlandığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı, Atom Enerjisi Kurumu'nun ülkenin 5 ilinde özel sektörün yardımıyla nükleer sanayi için teknoloji ve inovasyon merkezleri kurmaya hazır olduğunu duyurdu. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Seyit Emir Hüseyin Fıkhi, İRNA'ya verdiği röportajda şöyle dedi. Son yıllarda uzmanların teknoloji ve inovasyon alanında yatırım yapmaya ve çalışmaya teşvik edilmesi yönünde yoğun çalışmalar yürütülmüştür. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı açıklamasını şöyle sürdürdü. RESA Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, ülkenin nükleer yetenekli ekiplerini belirleme ve nükleer araştırmacıların bilimsel araştırma ve teknolojik yeteneklerini özel ve kamu sektörünün yardımıyla ticarileştirmek için harekete geçmeyi amaçlıyor. Kabul edilen ekiplerin eğitimi, danışmanlığı ve takibiyle nükleer teknolojiler, sağlık, tarım ve çevre sektörlerine odaklanan işlerin başlaması için zemin hazırlandı.
İttilaat gazetesinde Hüseyini Erbay'ın yürüyüşlerinin coşkulu bir şekilde devam etmesi, Hamas'ın Siyonist rejimin Filistinlere saldırılar konusunda uyarıda bulunması gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleriyle ticaret hacmindeki artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran gümrük sözcüsü İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleriyle ticaretinin %31 oranında büyüdüğünü duyurdu. İran gümrük sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bu yılın başından Ağustos ayının sonuna kadar İran ve Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri arasında 17 milyar 56 milyon dolar değerinde mal alışverişi yapıldı. Bu miktar önceki yılın ilk 5 ayına göre %31'lik bir artışı gösteriyor. Latifi açıklamasının devamında bu yılın ilk 5 ayında Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelere İran ürün ihracatının payı 9 milyar 78 milyon dolar değerinde ve %10'luk bir büyümeye işaret ettiğini, aynı süre içerisinde söz konusu ülkelerden yapılan ithalata ise 168'lik bir artış yaşandığını belirtti. İran gümrükleri sözcüsü açıklamasını şöyle sürdürdü. Çin, Hindistan, Afganistan, Pakistan ve Rusya İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü üyelerine ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk 5. sırada yer alıyor. Latifi, Çin, Hindistan, Rusya ve Pakistan ve Kazakistan'ın bu 5 ayda Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri arasında İran'a ürün satan ilk 5 üye olduğunu da sözlerine ekledi.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde İran'ın Zafer 2 uydusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü, üniversite araştırmacılarının uydu üretim teknolojileri alanındaki çabalarına değinerek Zafer 2 uydusunun yakında fırlatılacağını söyledi. İranlı genç bilim adamları ve uzmanların son yıllarda uyduların inşası ve fırlatılmasında kaydettiği ilerleme etkileyici olmuştur. Milli Ümit Uydusu 2008 yılında Sefir 2 uydu taşıyıcısı ile fırlatılmış ve bu sayede İran yerli teknolojisiyle dünya yörüngesine uydu yerleştirebilen 8. ülke olmuştur. Nevit ve Fecr uyduları İran'ın bu alandaki diğer kazanımlarıydı. Bu çabalar son zamanlarda Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden Hayyam uydusunun fırlatılmasına yol açtı. Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mansur Ebniya, İrna'ya verdiği röportajda şöyle dedi. Şimdiye kadar Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde 4 uydu inşa edildi. Nevin, Mobin, Zafer adlı 3. uydu ve 4. uydu ise Zafer 2'dir. Zafer 2 uydusu yakında fırlatılacak ve bu uydunun fırlatılmasından sonra başka uydular üretmeye başlayacak.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kal. Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı üyeleriyle görüşmesi.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'inin Venezuela özel temsilcisiyle görüşmesi.
İran Dışişleri Bakanı'nın Amerika'ya muğlaklıktan uzak durma tavsiyesi.
İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisinin Amerika ve Britanya'nın siber saldırılar karşısındaki sessizliğini kınaması.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün üçlü adalar ile ilgili açıklaması.
İran Atom Enerjisi Ajansı'nın Grusin'in son raporuna tepkisi.
İran Cumhurbaşkanı'nın Endonezya Yüksek Divanı Başkanı'nı kabul etmesi.
Ve İran'ın komşularıyla ticaret rakamlarının açıklanması.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı 7. Genel Kurulu üyelerine kabul etti. Görüşmede Ayetullah Hameni, İslam Cumhuriyeti'nin Ehl-i Beyt'ten ilham alarak 7 başlı istikbar ejderhasına geri itip ilerlediğini vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi konuşmasında İran karşıtı ve Şia karşıtı propagandif çalışmalara değinerek bu tür propagandaların kaynağı Amerika'nın planlarının İslam Cumhuriyeti tarafından etkisiz hale getirmesinden kaynaklanıyor dedi.
İslam İnkılabı rehberi gerçek çizginin İslam ve emperyalizm çizgisi olduğunu, İslam aleminde mezhep, ırk, fırka ve aşiret çizgisinin gerçek olmadığını, tek gerçek çizginin İslam alemiyle küfür ve istikbar sınırlarında olduğunu vurguladı. Ayetullah Seyyid Ali Hameni sözlerine şunları da ekledi. Her zaman İslam ülkelerine, Şia, Sünni, Arap, Acem meselelerine ve diğer araları açan çizgilere aldırış etmemelerini ilkelere ve temellere uymaya çağırdık. Bazı ülkelerde hali hazırda görülen Şia, Sünni, Arap, Acem, Şia, Şia ve Sünni, Sünni çatışmaları için kışkırtmaları ve planlamalar Amerika denen büyük şeytanın siyasetidir. Buna karşı uyanık olmalıyız.
İslam İnkılabı rehberi ayrıca İslam Cumhuriyeti'ni diğer Müslüman ülkelerin iç işlerine müdahale konusunda suçlayan iddialara tepki olarak da İslam Cumhuriyeti başka ülkelere müdahil olmuyor. Sultacıların ithamları ise İslam Cumhuriyeti'nin önemli başarılarını önlemedeki acziyetinden ve güçsüzlüğünden kaynaklanıyor vurgusunda bulundu.
İslam devriminin ve İran İslam Cumhuriyeti nizamının bir diğer önemli yönü son 40 küsür yıldır İran'ın dış politikasının ön saflarında yer alan tahakküm karşıtlığının anayasaya göre takip edilmesidir. Tahkim ile mücadele ve yabancıların hakimiyetinin nefy edilmesi meselesinin önemi nedeniyle anayasanın 152. maddesinde de bu konuya vurgu yapılmıştır. Aslında İslam devrimi dünya siyaset literatürüne bağımsızlık ve tahkim karşıtlığı ruhu olan bir söylem getirmiştir. İslam devriminin siyasi literatüründe defalarca kullanılan tahkim ve İstikbar kelimesi Kur'an-ı Kerim üretilerinden türetilmiştir. Bu kelime sahada üstünlüğü ifade etmek ve kendi başkalarına üstün göstermek, kendini güçlü ve hakim görmek anlamına gelir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hüseyin'de sembolü Amerika'nın politikaları ve eylemleri olan görülen tahakküm şeytanla karşı mücadeleye vurgu yapmıştı. Son 40 yılda Amerika'nın İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmanca eylemlerine ve kötülüklerine her zaman tanık olduk. Öyle ki Batı bloğunun başındaki Washington tüm imkan ve gücünü bu İslami düzene karşı kullandı.
İran'ın İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin liderlik dönemindeki tahakküm karşıtı yaklaşımı da tüm ciddiyetle ve kararlılıkla takip edilmektedir. Bunun simgesi İran İslam Cumhuriyeti'nin Büyük Orta Doğu planı gibi Amerika'nın hegemonik planlarıyla yüzleşmesidir. George Bush'un Cumhurbaşkanlığı döneminde ve Amerika'nın IŞİD gibi tekfirci terör gruplarına verdiği destek döneminde, Barack Obama'yı yönetimi sırasında bölgede fitne çıkarması döneminde, ayrıca Amerika'nın Arap ülkeleriyle Siyonist rejim ilişkilerini normalleştirme yönündeki planı hayata geçirilmeye çalışıldığı sırada İran hep bu tahakküme dayalı süreçlere karşı çıkmaya çalıştı. Bu tahakküme dayalı planlara karşı koyan İslam Cumhuriyeti, Washington'un emperyalist planlarını tam bir incelik ve kararlılıkla ve bölgesel müttefiklerinin desteğiyle bozguna uğrattı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i Salı günü Venezuela Devlet Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Özel Temsilcisi Ramon Velasquez kabul etti. Seyit İbrahim Reis yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin politikası özellikle mevcut çeşitli kapasiteleri göz önünde bulundurarak Latin Amerika ülkeleriyle işbirliği düzeyini artırmaktır dedi.
Seyit İbrahim Reis'i Salı günü Venezuela Devlet Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Özel Temsilcisi Ramon Velasquez ile gerçekleştirdiği görüşmede Tahran ve Caracas ilişkilerinin gelişmekte olduğuna değinerek İran İslam Cumhuriyeti'nin Venezuela'nın kara günlerinin dostu olduğunu söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin dost ülkelerle ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirme politikasına değinen Cumhurbaşkanı Reisi, özellikle mevcut çeşitli kapasiteler göz önüne alındırılarak İran ve Latin Amerika ülkeleri arasındaki işbirliği düzeyinin artırılmasının önemine vurgu yaparak Venezuela ile ticaret, enerji, teknoloji, bilim ve savunma başta olmak üzere her alanda ilişkilerimizi genişletmeye hazırız açıklamasında bulundu. Bu görüşmede Ramon Velasquez, İran İslam Cumhuriyeti ile ülkesi arasındaki ilişkilerin artan seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Caracas'ın ekonomik, ticari, transit ve siyasi işbirliği seviyesini artırma çabalarına vurgu yaptı.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile telefonda yaptığı görüşmede, anlaşmanın en kısa sürede elde edilmesi için Amerika'nın belirsizlik edebiyatından uzaklaşması gerektiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Bu telefon görüşmesinde ikili bölgesel ve uluslararası meseleler ve yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri ele alındı. İki bakan ayrıca iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği programının son durumunu gözden geçirdi.
Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, iyi, güçlü ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varma konusunda hala ciddiyiz. Ancak Amerika anlaşmaya en kısa sürede varılabilmesi için metinde muğlak edebiyat kullanmasından uzak durmalıdır, dedi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de bu telefon görüşmesinde ülkesinin devlet başkanı selamlarını Cumhurbaşkanı Reisi'ye ileterek Pekin'in Tahran'la ilişkilerini daha da geliştirmekten yana olduğunu vurguladı. Wang Yi, ikili ilişkilerin geliştirmesinin iki ülkenin çıkarları için uygun olarak nitelendirdi ve iki ülkenin kapsamlı işbirliği programının uygulanmasına vurgu yaptı. Uluslararası arenada tek taraflılığı reddeden Wang Yi, yasal haklara ulaşmayı İran'ın hakkı olarak değerlendirdi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği, Amerika ve İngiltere'nin ithamlarını reddederek bu ülkelerin İran'a karşı siber saldırılar karşısında sessiz kalmalarını eleştirdi. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği yaptığı açıklamada Amerika ve İngiltere'nin Arnavutluk'a karşı siber saldırıya karıştığına dair ithamlarını reddederek bu iki ülkenin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı bu tür suçlamalarda bulunmak için meşruluk ve salahiyete sahip olmadığını vurguladı.
Temsilcilik, İran'ın siber saldırıların kurbanı olarak sivil altyapılara yönelik her türlü siber saldırıyı kınadığını vurguladı. İran'ın altyapıları, hatta nükleer tesislerine yönelik çeşitli siber saldırılarına karşı sessiz kalan ve bu tür girişimleri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyen Amerika ve İngiltere'nin Tahran'a karşı bu tür suçlama yöneltecek konumda olmadıklarını ifade etti.
Tahran Radyosu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısının sonuç bildirisini kınayarak, Fars Körfezi'ndeki Bu Musa, Büyük Tump ve Küçük Tump adaları İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçasıdır, dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısının sonuç bildirisini kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Fars Körfezi'nde Bu Musa, Büyük Tom ve Küçük Tom adalarının İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçası olduğunu vurguladı.
Kenani, Amerika'nın ve Siyonist rejimin yıkıcı ve kışkırtıcı politikalarının ve bölgedeki bazı ülkelerin yanlış hesaplamalarının, yabancıların ayaklarının bölgenin güvenlik denklemlerine açılmasındaki rolünü bölgedeki istikrarsızlığın en önemli faktörlerinden biri olarak değerlendirerek ne yazık ki konseye üye bazı ülkeler sorumluluk almak ve etkisiz ve başarısız politikaları düzeltmek yerine sıkıcı sözler söylemekte ısrar ediyor, dedi.
Nasır Kenani, İran her zaman vurguladığı gibi sorunları çözmenin, komşular arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve derinleştirmenin ve bölgede istikrar ve ortak güvenliği sağlamanın en iyi yolunun yabancıların varlığı olmadan işbirliği ve bölgesel çerçeveler olduğuna inanmaktadır ifadelerinde bulundu. Kuveyt hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin Tahran'daki büyükelçilerinin yeniden faaliyete başlamasını ve Suudi Arabistan ile görüşmelerin devam etmesini memnuniyetle karşılayan Kenani, İran geçmişte olduğu gibi Fars Körfezi bölgesinde güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için bölgedeki tüm ülkelerin işbirliği yapması gerektiğini vurgulamaktadır ifadesini kullandı.
Bölgedeki bazı ülkelerin çelişkili davranışlarını düzeltmeleri gerektiğine vurgu yapan Kenani, İran stratejik görüşü ve ilkeli politikasına dayanarak komşularıyla etkileşimi ve işbirliğini her zaman bölgesel meseleleri çözmenin en iyi yolu olarak görmekte ve ikili ve bölgesel ilişkilerin geliştirilmesinde olumlu ve yapıcı girişimleri memnuniyetle karşılamaktadır, dedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'nın son raporuna tepki göstererek, İran'ın barışçıl nükleer programı şimdiye kadar en fazla şeffaflığa sahip olmuştur, dedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalbendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'nın son raporuyla ilgili olarak İran'ın barışçı nükleer programı şimdiye kadar en fazla şeffaflığa sahip olmuştur dedi. Behruz Kemalbendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'nın son 3 aylık raporunun içeriği daha önceki temelsiz siyasi hedeflerin tekrarıdır ve belirli amaçlar için kelimelerle oynamaktan başka hiçbir yeniliği yoktur ifadesini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Endonezya Yüksek Mahkemesi Başkanı ile yaptığı görüşmede Tahran'ın Jakarta ile her alanda ilişkileri geliştirmekte kararlı olduğunu belirtti. İran Presi'nin bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i Endonezya Yüksek Mahkeme Başkanı Muhammed Şerefettin ile Tahran'da yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin dostane ve genişleyen olduğunu ifade ederek karşılıklı ilişkilerin mevcut seviyesinin iki ülkenin mevcut kapasiteleriyle örtüşmediğini söyledi.
Reisi Endonezya'nın uluslararası kuruluşlardaki aktif yaklaşımına da işaret ederek iki ülke arasındaki uluslararası kurum ve forumlarda işbirliğinin güçlendirilmesinin karşılıklı işbirliği alanlarından biri olduğunu vurgulayarak günümüzde sulta düzeni insan haklarını savunmak adına dünyaya ve özellikle Müslümanlara en büyük zulmün yapılmasına izin verdiğini, zorba sisteminin bu açık baskısına karşı dünyanın hür hukukçularının ortak tavrının dünyadaki insan haklarının durumunu değiştirmede yetkili olabileceğini söyledi. Muhammed Şerefettin de yapılan görüşmede İran'ı ziyaret etmek ve reisiyle görüşmekten memnun olduğunu söyleyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin dostane, samimi ve ilerlemekte olduğunu söyledi.
Gümrük sözcüsü son 5 ayda komşular ile 20 milyar dolara aşkın ticaret yapıldığını duyurdu. İran gümrük sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi'nin belirttiğine göre son 5 ayda 15 komşu ile ticaret 20 milyar 636 milyon dolar değerinde 33 milyon 33 bin tona ulaştı. Latifi sözlerine şunları ekledi. İran'ın petrol dışı komşu ülkeler ile ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %24 artış yaşadı.
İran gümrük sözcüsü komşu ülkeleri ihracat konusunda detaylı bilgi de vererek İran'ın 2 milyar 961 milyon dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2 milyar 781 milyon dolar ve Türkiye'nin 2 milyar 328 milyon dolar ile ilk 3 sırada yer aldıklarını belirtti. İran'daki hükümet son bir yılda başta komşular ile iyice ilişkilerini geliştirmek ve özellikle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine odaklanmıştır.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Erbain Özel Programı.
Muhterem dinleyiciler, Erbain Gürün'e özel dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Erbain gününden sizlere bahsedeceğiz.
Erbain adıyla bilinen bugün İmam Hüseyin aleyhisselam ve vefakar yaren denen Aşura günündeki şahadetinin hatırlatıcısı, İslam ve Kur'an'ı değerlerin koruması için özveride bulunan ve destan yazanların hikayesinin anlatıcısıdır. Bu seçkin insanlar tam bir özveri ve fedakarlık örneği sergileyerek hak ve hak talepliği kendi misyonunu edinenlerdir.
Ehl-i Beyt aşıklarından ve yakınlarından sayılan Atiye şöyle diyor: Cabir bin Abdullah ile İmam Hüseyin aleyhisselamın türbesini ziyaret etmek için Kerbela'ya girdik. Cabir kendini Fırat'a yetiştirip ilk olarak gusül abdesti alıp yeni elbiseler giydi. Ardından İmam Hüseyin aleyhisselamın türbesine doğru gittik. Cabir attığı her adımda Allah'ı zikrediyordu. Mezara yakınlaştığında şöyle dedi: Atiye, elimi tut ve mezarın üzerine koy. Elini mezara koyduğumda dokunur dokunmaz bayıldı. Ayıldıktan sonra 3 kez ''Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin'' diye haykırdı. Daha sonra şöyle buyurdu: ''Acaba dost, dostun cevabını vermez mi?'' Ardından kendisi sorduğu bu soruyu şöyle cevapladı: ''Nasıl senin cevabını versin ki? Boynunun damarları kesilen, başı ve vücudu birbirinden ayrılan nasıl cevap versin? Senin peygamberlerin efendisinin oğlu olduğuna şehadet getiriyorum.'' Cabir şehitlerin mezarlarına göz diktiği sırada şehitleri şöyle selamlıyordu: ''Hüseyin'in kapısına dayanan, yanında ebediyen uyuyan sizlere selam olsun. Namazınızı kıldığınıza, zekatınızı ödediğinize, emr-i maruf ve nehy-i münker görevinizi yerine getirdiğinize, mülhitler ve dinsizler ile mücadele ettiğinize ve ömrünüzün son anına dek Allah'a ibadet ettiğinize şehadet getiriyorum.'' Ve daha sonra şöyle dedi: ''Peygamberi gönderene and olsun ki biz de sizin mücadelenizde payımız var.'' Atiye şöyle dedi: ''Ey Cabir, sana ne oluyor? Biz bu savaş meydanında yoktuk. Nasıl olur da pay sahibi oluruz? Biz elimize kılıç almadık. Ancak bu aziz yarenler hayatlarını kaybedip başları da vücutlarından ayrıldı. Aileleri tutsak edildi.'' Cabir şöyle dedi: ''Ey Atiye, can dostum, Allah Resulünden şöyle buyurduğunu duymuştum. Kim hangi grubu, hangi fırkayı severse onlarla beraber haşrolunacaktır. Kim ki birinin yaptığını severse o eylemde o kişiyle ortak sayılır.''
Tahran Radyosu.
İşte bu sözler Peygamber Efendimizin sahabelerinden Cabir bin Abdullah Ensari tarafından diri getirilmiştir. Cabir, Kerbela şehitlerini ziyaret için Kerbela destanından 40 gün sonra İmam Hüseyin aleyhisselam ve yarenlerinin mezarlarının yanı başına gitti. Hazreti Zeccat aleyhisselam ve Hazreti Zeynep selamullahi aleyhanın da diğer akrabalar ve yakınları ile birlikte o günde Cabir'e katıldıktan nakledilmektedir. Böylece Cabir, İmam Hüseyin aleyhisselam hanedanı ile beraber 3 gün İmam Hüseyin aleyhisselam mezarının yanında kalıp matem merasimlerinde üzüntüsünü göstermiş oldu.
Aşura vakasının ardından İmam Hüseyin aleyhisselamın ehli beyti yeni bir aşamaya adım basıp Kerbela vakasının gerçeklerini anlatarak Müslümanları uyandırmaya çalıştı. Yezid ise elde ettiği görünüşteki zaferinden yerlere göklere sığmayacak bir durumda İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ehli beytini esir alarak yabancı bir grup olarak Şam'da ve Kufe'de dolaştırdı. Ancak İmam Seccad Aleyhisselam ve Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın ifşaatları ile gerçeklerin ortaya çıkması sonucu insanlar bu esirlerin Peygamber Efendimizin soyundan geldiğini, Peygamber Ehli Beyti olduklarını anladılar. Aslında İmam Seccad ve Hazreti Zeynep Kerbela esirleri için bir merhem görevi yaptı. Diğer yandan ise insanların da uyanmasına vesile olup gelecekte yani Kerbela vakasından sonra meydana gelecek hak talep ayaklanmalar ve hareketlerin başlamasında büyük rol oynadılar. Bu hareketler Beni Ümeyye hükümetinin dağılmasına dek devam etti. Kufe hakimi Ubeydullah, İmam Seccad aleyhisselam ve Hazreti Zeynep selamullah aleyhanın gerçekçi, ifşaatçı açıklamalarının halkın hakimiyeti karşı öfkesine neden olduğunu gördüğünde onları ölümle tehdit etti. Ancak İmam Seccad aleyhisselam ona şöyle dedi: "Ey İbni Ziyad, bizi ölümle mi tehdit ediyorsun? Şehadetin kerametimiz olduğunu bilmiyor musun? Ey insanlar! Ben Hüseyin bin Ali'nin oğluyum. Saygısızlık yapıldığı, mal varlığının talan edildiği, hanedanının esir tutulduğu birinin oğluyum. Hiçbir kimseye zulüm yapmadığını, kimseyi kandırmadığı halde Fırat Nehri'nde başı kesilen birinin oğluyum. Eğer İslam peygamberi siz benim çocuklarımı öldürdünüz, bana saygısızlık yaptınız, artık benden değilseniz dese, o zaman hangi yüzle ağlayacaksınız? Gözyaşları dökeceksiniz.
Olmağa amacı bana, gelirem Kerbela.
Olmağa amacı bana, gelirem Kerbela.
Halkın edem lal o tala, gelirem Kerbela.
Halkın edem lal o tala, gelirem Kerbela.
Kerbela, Kerbela, Kerbela, Kerbela.
Kerbela, Kerbela, Kerbela, Kerbela.
Kerbeni heyrette koyup Hasan atın seni. Bağdayı sinav demeker Arafat'ın seni. Zemzemi hacanet eder bu Ferat'ın seni. Sende edem sen o zaman gelirem Kerbela. Halkın edem lan o tala gelirem Kerbela. Kerbela, Kerbela, Kerbela, Kerbela.
Kerbela, Kerbela, Kerbela, Kerbela.
Kerbela vakasından sonra Hazreti Zeynep selamül aleyha cehalet ve sapkınlık perdelerini aralamaya çalışıp insanları gerçeklerle yüzleştirmeye ve gafletlerden uzaklaştırmaya gayret etti. Hazreti Zeynep selamül aleyha özellikle Ehl-i Beyt'in toplumdaki eksen rolü kavramına da açıklık getirdi. Hazreti Zeynep selamül aleyha Peygamber Efendimizin getirdiği dine karşı insanların görevlerini hatırlattı. Hazreti Zeynep güçlü bir yönetici ve misyoner olarak akılcı ve dengeli tedbirleriyle İmam Hüseyin Aleyhisselam şehadeti sonrası hareketlere yönlendirerek İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin yürüdüğü yolu aydınlattı. Hazreti Zeynep selamun aleyha İmam Hüseyin Aleyhisselam kıyamının nedenleri ve sahiplerini açıklayarak mantık ve muhakeme silahıyla kamuoyunu bu hak talep, adalet talep hareketin gerçekleriyle tanıştırdı. Hazreti Zeynep selamun aleyha yaptıkları tarihi konuşmalarında şöyle buyurdular: "Ey Yezid, yerleri ve gökleri bize dar ettiğinde bizi tutsak edip yerlerde sürüklediğinde bizim Allah katında hor olduğumuzu kendinin de aziz ve değerli olduğunu mu düşünüyorsun? Haşa, Allah'ın sözünü unuttun mu? İnkar edenler kendilerine vermiş olduğumuz fırsatın sakın onlar için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Onlara verdiğimiz fırsat ancak günahlarını artırmaya yarıyor. Onlar için alçaltıcı azap vardır.
Hazreti Zeynep selamullahi aleyha'nın Kufe'de ve Yezid sarayındaki konuşması o dönem İslami toplumun en dakik durum analizlerinden biridir. Bu konuşmada Hazreti Zeynep en güzel kelimeler, derin ve etki bırakan ifadeler ile Kerbela kıyamının gerçeklerini anlattılar. Hazreti Zeynep insanların akıl dayanağı ile bu olayları yargılamalarını istiyordu. Hazreti Zeynep, İmam Hüseyin aleyhisselamın bir bölgeye ve bir zaman kesitine has olmadığını biliyordu. Zeynep, Hüseyin'in kıyamının boyutlarını öyle anlatmalıydı ki, bu kıyam tarih boyunca zulüm altında kalan tutsak milletlerin bu acıdan kurtulmaları için esinti kaynağı olsun. Zeynep, yüksek ruhu ve dayanıklığı ile İmam Hüseyin hareketini ayakta tutup Hüseyin'i kıyamın tüm nesiller için esinti kaynağı olmasını sağladı. Nitekim Hazreti Zeynep Yezid karşısındaki hutbesinde şöyle demişti. Ey Yezid, elinden gelen komployu, hileyi ve kumpası ardına koyma. Bu yönde var gücün ile çalış. Tüm çabanı göster. Ancak Allah'a andolsun bizim adımızı ve anımızı yok edemezsin. Bizim vahiy ışığımızı söndüremezsin. Bizim mevkimiz ve konumumuzu asla zedeleyemezsin. Bu yönde yaptıkların bir kara leke gibi kalıcılaşacaktır. Artık hükümet devrinin kapanmasına az kalmış, aklın ve görüşlerin de çökmektedir. Etrafında toplananlar da tez zamanda dağılacaktır. İşte o günde Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun haykırışları duyulacaktır.
İşte İmam Hüseyin aleyhisselam kanının mesajının yayılması ile Kerbela kıyamı da anlam kazanmış, gerçek hedefleri anlatılmıştı. Öyle ki Kerbela vakası belli bir tarihi evreye has, kısıtlı kalmadı. Bu kıyam, insani değerlerin korunması ve hürlüğün savrulması için yapıldığından dolayı bu hedefler peşinde olan hareketlerin de örneği olmaya devam etti. Nerede mazlumlar zalim gruplar tarafından baskı altında tutulsalar, Kerbela olayı bir çözüm yolu olarak görülmektedir. Günümüzde bile gayrimeşru çıkarlarının korunması için insani değerleri beş paralık edenler, kendilerine dünya sahibi belleyip Yezid'in zalimane ve cehalet dolu yöntemine devam ettirmektedirler. Ancak bu zillete, bu aşağılanmaya boyun eğmeyenler, haklarını almak için canlarından geçenler, İmam Hüseyin aleyhisselamın yolunu devam ettiricileridirler.
Evet, İmam Hüseyin aleyhisselamın şehadetinin 40. günü yıldönümü Erbain Kerbela Şehitleri Efendisi'nin türbesinin ziyaretinin özel günüdür. Erbain'de yapılan bu ziyaret birçok yönden övülmüştür. Öyle ki İmam Hasan Askeri aleyhisselam bu ziyaretin iman göstergelerinden olmasına değinerek şöyle buyurmuştur. Müminin 5 alameti vardır. farz ve mustahap sayılan 5 vakit günlük namazları okuması, Erbain'de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarını ziyaret etmesi, sağ eline yüzük takması, secde ederken alnını toprağa koyması ve namazdaki Bismillahirrahmanirrahimleri yüksek sesle eda etmesi. Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin sonunda bir kez daha selam olsun sana ey Hüseyin. Senin en iyi ve en hayırlı peygamberin soyundan geldiğine, ibadetkarların öncüsü olduğuna, cennet ehlinin kadınlarının efendisinin oğlu olduğuna şehadet getiriyoruz. Pak yaşadın ve pak gittin. Ancak müminlerin yürekleri senden uzak kalmıştır. Sana ve senin yolunda canlarını feda eden pak insanlara selam olsun diyoruz.
Muhterem dinleyiciler, Erbain özel programımızın bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Radio VOH House.